Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kariler'den Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kafirun suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عابدون ما أعبد قل يا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün 29 Dey 1402, Hicri Kamer'e 7 Recep 1445 ve Miladi Takvim'de 19 Ocak 2024 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından tarihten bir yaprak, İsrail Matestazı, Filistin'in kültürel mirası ve tarihin yok olması, ayetlerin hikayesi, Gazze ve kalıcı tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Meysan Filiver sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Galiba Batı kadınları araç şeklinde kullanmaya çalışıyor açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Pakistan sınırında yaşanan son olaylara ilişkin bildiri yayınladı. Pakistan Cumhurbaşkanı Tahran ile İslamabad arasında diplomasi ve etkileşim gerekliliğine vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İran ve Pakistan azami itidal çağrısında bulundu. Muhammed Cemşidi teröristlere Siyonistlerden direniş cephesinin odağını bozma görevi verildiğini belirtti. Uyuşturucu kaçakçıyla mücadele alanında İran ve Çin işbirliğine vurgu yapıldı. Şimdi haberler.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı, kadının toplumdaki rolünün önemli olduğu, İslam toplumlarından farklı olarak Batı toplumu kadını bir araç olarak gördüğünü belirtti. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İmam Hümeyni Rahmetullah'ın ve İran İslam devriminin düşüncelerinde kadının yüksek konumuna değinen Muhammed Bakır Galibaf şunlar söyledi. İran İslam devrimine göre öne çıkan İran İslam devriminin öne çıkan özelliklerinden biri de İmam Hümeyni Rahmetullah'ın kadınları topluma dahil etmesi ve kadınların ülkenin temel meselelerine katılabileceğini vurgulamasıydı. İran İslami Şura Meclisi Başkanı, Batı toplumlarında kadınlara bakış açısının İslam toplumlarından farklı ve kadının araç olarak kullanılmasıyla uyumlu olduğunu değerlendirerek, İslami nizamda kadınlar medeniyetin inşacılarıdır ve toplumun inşasında önemli bir rol oynarlar ifadesini kullandı. Galibaf bölgedeki gelişmeleri ve Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik savaşına işaretle şunlar söyledi. Bugün tüm dünya istikbarının unutmaya çalıştığı Filistin meselesi sadece İslam dünyasının değil tüm dünyanın ve her görüşten özgürlük arayanların meselesidir.
İran Dışişleri Bakanlığı dün yayınladığı bildiride Pakistan'ın iki ülke sınırındaki bir noktaya düzenlediği kabul edilemez İHA saldırısını kınarken dost ve kardeş Pakistan hükümetinin hesabının silahlı teröristlerden ayrı olduğunu bildirdi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bildirisinde şu ifadeler yer alıyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın iki ülkenin sınırı bölgesindeki köylerde İran vatandaşı olmayan köylülere yönelik İHA saldırısındaki dengesiz ve kabul edilemez eylemini kınıyor. İran Dışişleri Bakanlığı bildirisinde ayrıca şu ifadeler yer alıyor. İslam Cumhuriyeti aynı zamanda iki millet ve İran ve Pakistan İslam Cumhuriyeti hükümetleri arasında iyi komşuluk ve kardeşlik politikasına bağlı kalarak düşmanların iki ülke arasındaki iyi ve kardeşlik ilişkilerini bozmasına izin vermediği gibi halkın güvenliğini ve ülkenin toprak bütünlüğünü kırmızı çizgisi olarak görüyor ve dostu ve kardeşi Pakistan hükümetinin Pakistan'da üstelik ve silahlı terör gruplarının kurulmasını önleme konusundaki taahhütlerine bağlı kalması beklemektedir. Dışişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan bildirinin devamında ise şu ifadeler yer aldı. 26 Ocak 1402 Salı günü meydana gelen olayda devrim muhafızlarının Sistan ve Beluçistan vilayetindeki sınır karargahında bir terör örgütünün rast terör eylemi gibi başka bir terör operasyonu gerçekleştirmek üzere İran İslam Cumhuriyeti topraklarına doğru yola çıkma hazırlığı yaptığını tespit etti. Bu terör örgütüne karşı bölgenin yükseklerinde ve yerleşim yerlerinin kilometrelerce uzanındaki kışla ve karargahlarında önleyici operasyonlar gerçekleştirdi. Bu prosedür İran İslam Cumhuriyeti sınır güçlerinin ülke halkına ve vatandaşlarına yönelik olası herhangi bir terör tehdidiyle yeterince mücadele etme konusundaki doğal görevlerinin bir parçasıdır.
Pakistan ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik ilişkilerinin önemine değinen Pakistan Cumhurbaşkanı, ortak zorlukların üstesinden gelmek için diplomasi ve müzakerelerin kullanılması gerektiğini vurguladı. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alevi bugün bir bildiri yayınlayarak terörizmin ortak bir sorun olduğunu ve bununla baş etmenin bölgede ve dünyada kolektif işbirliği gerektirdiğini duyurdu. Alevi Pakistan'ın İran'la uzun süredir devam eden kardeşlik ilişkilerine sahip olduğunu ve sorunların çözümü için iki ülkenin diplomasi ve müzakere kanallarından girmesi gerektiğine işaret ederek şunları söyledi. Pakistan tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyor ve diğer ülkelerden de aynı usul ve ilkelere göre hareket etmesini bekliyor. Bu konuyla ilgili olarak Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mumtaz Zahra Beluç, dün İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında Pakistan'ın terörle mücadelede İran İslam Cumhuriyeti ile işbirliği yapma çabalarına vurgu yaparak şunlar söyledi. İran bizim kardeş ülkemizdir ve Pakistan komşusunun egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır. Pakistan'ın İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde Pakistan sınırına yakın bir köye düzenlediği saldırıda 9 yabancı öldürüldü. Bunun üzerine Tahran'daki Pakistan Büyükelçiliği maslahat güzarı İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İslam Cumhuriyeti ile Pakistan arasında yaşanan çatışma ve sınır olayları ardından gerilimin daha fazla tırmanmaması için iki ülkeden azami itidalda bulunmalarını istedi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Guterres, Perşembe günü yerel saatte yaptığı açıklamada şunları söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, İran ve Pakistan arasındaki son karşılıklı askeri saldırılardan son derece kaygılıdır. Raporlara göre bu saldırılar her iki tarafta da kayıplara yol açmıştır. Birleşmiş Milletler Sözcüsü ayrıca şunları kaydetti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri her iki ülkeden de gerilimin daha fazla artmasını önlemek için azami itidal göstermelerini talep ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri iki ülke arasındaki tüm güvenlik kaygılarının barışçıl yollarla, diyalog ve işbirliği yoluyla egemenlik, toprak bütünlüğü ve iyi komşuluk ilişkileri ilkelerine dayanarak çözülmesi gerektiğini vurguladı.
İran Cumhurbaşkanlığı'nın siyasi işlerden sorumlu yardımcısı, teröristlerin Siyonistlerden direniş cephesinin dikkatini dağıtmak için bir görev aldıklarını söyledi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhammed Cemşidi X sosyal medya sayfasında şunlar yazdı. Yakın zamanda gerçekleştirilen bir önleyici eylemle yabancı kökenli yakın bir terör tehdidi ortadan kaldırıldı. Teröristler Siyonistlerden direniş cephesinin dikkatini dağıtmak için bir görev almışlar. İslam Cumhuriyeti'nin halkının güvenliğinin sağlanması konusunda hiçbir şüphesi yoktur ve perde arkasında başka sözler duyuluyor.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri, Taliban'ın İran için bir güvenlik sorunu oluşturmadığını ve mezhebi farklılıkların bu grupla işbirliğine engel olmadığını söyledi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Ekber Ahmedyan, akademisyenlere yaptığı toplantıda şunları ekledi. Pek çok uzmana göre Taliban'ın güvenlik sorunu oluşturmadığı tek yer İran'dı. Ahmedyan sözlerini şöyle sürdürdü. Mezhebi farklılıklar İran'ın Taliban ve Hamas gibi gruplarla işbirliğine ve yakın ilişkiler kurmasına engel olmadı. İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri ayrıca şunları kaydetti. İslam devrimi sünni bir grup olan Hamas ile empatik yaklaşımı ve açıklama gücüyle ortak bir noktaya ulaşmayı başarmış olup Taliban ile nasıl etkileşim kuracağı konusunda da aynı yaklaşım mevcuttur.
İran İslam Cumhuriyeti Polis Teşkilatı Genel Komutanı, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele alanında Tahran-Pekin işbirliğinin genişletildiğini vurguladı. Merhaba Ajansı'nın bildirdiğine göre Çin ziyaretine devam eden ve ülke yetkilileriyle istişarelerde bulunan General Ahmet Rıza Radan, Devlet Konseyi üyesi ve Çin Kamu Güvenliği Bakanı Wang Jiahong ile yaptığı görüşmede şunlar söyledi. İki ülke liderlerinin stratejik ilişkileri geliştirme iradesi açık ve kesin olup iki ülke arasındaki ilişkilerin güvenlik ve kolluk alanında gelişeceği bekleniyor. İran İslam Cumhuriyeti Polis Teşkilatı Genel Komutanı, Amerika'nın tek kutupluluğunun yıkılmasında İran, Çin ve Rusya'nın etkili faktörler olduğunu belirterek eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'i bu ülkenin kurduğuna dair itirafına dikkat çekerek, terörle mücadelede Tahran ile Pekin arasında ikili işbirliği çağrısında bulundu. Bu görüşmede Çin Kamu Güvenliği Bakanı iki ülke arasındaki polis işbirliğinin derinleşmesini memnuniyetle karşıladı ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesinde İran polis güçlerinin rolünün çok önemli olduğunu değerlendirerek polis ilişkilerinin güçlendirilmesi her iki ülkenin de çıkarınadır ifadesini kullandı. Terörle mücadelede işbirliğini Çin ve İran'ın ortak hedefi olarak değerlendiren Wang Jiahong, terörizm, Çin ve İran için ciddi bir tehdit oluşturan batılı ülkelerin ikili politikalarının sonucu olduğunu sözlerine ekledi.
Siyonist medya Perşembe gecesi Amerikalı yetkililere göre gazetede her gün 50 sivilin şehit edildiğini duyurdu. İran Haber Ajansı'nın El Cezire'den naklen verdiği haberi göre Siyonist rejimin Kanal 13'ü Amerikalı yetkililerin Siyonist tarafı istatistiklerinin Gazze'de her gün 150 sivilin öldüğünü gösterdiğini duyurduğunu bildirdi. Bu rapora göre Amerikalı yetkililer Siyonist rejimin savaşı daha az güç ve yoğunlukta bir aşamaya taşıma iddiasına rağmen sivil kayıplarının hala yüksek olduğunu söyledi. Siyonist rejim Kanal 13 ayrıca şunları bildirdi. Biden yönetiminin üst düzey yetkilileri devam eden yüksek sivil kayıplardan Siyonistleri sorumlu tuttu. Gazze şeridindeki Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze Savaşı'nın 104. günü Perşembe gecesi şehit sayısının 24.620'ye, yaralı sayısının ise 61.830'a ulaştığını duyurdu.
Hamas hareketinin askeri kanadı İzzettin Kassam Tugayları yayınladığı bildiride saldırgan rejim güçlerine yönelik yeni operasyonlarını düzenlediğini duyurdu. Mehaber Ajansı'nın Filistin medyasına dayanarak verdiği habere göre Kassam Tugayları bu bağlı mücahitlerin Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus şehrinin Beni Süheyle bölgesinde yaklaşık 30 Siyonistin bulunduğu bir evi imha ettiklerini duyurdu. Kassam Tugaylar tarafından yapılan operasyonda bu ev tamamen yıkılırken işgalci güçler öldürüldü ve yaralandı. Kassam Tugayları Han Yunus'un doğusundaki Epsan bölgesinde iki Merkava tankını ve bir D-9 tipi askeri buldozeri Yasin 105 antizırh roketleriyle hedef aldı. İbranice kaynaklar işgal altındaki Filistin'in güneyindeki Eilat şehrinde alarm seslerinin çaldığını bildirdi. Siyonist rejim radyosu hava savunmasının Eilat semalarında bir nesneyi yakaladığını duyurdu. Bazı kaynaklar ayrıca Eilat'ta iki patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Siyonist rejimin ordusu liman kenti Eilat'ın semalarında bir drone'u hedef aldığını bildirdi.
Perşembe gecesi Hamas hareketinin liderlerinden Sami Abu Zuhri, Suudi Arabistan'ın Amerika Büyükelçisi'nin Gazze'deki ateşkes sonrasında Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesine ilişkin açıklamalarını eleştirdi. Sami Abu Zuhri şunları belirtti. Arap taraflarının Gazze'deki savaşı durdurma yönündeki baskısı iyi ancak İsrail'le ilişkilerin bölgedeki herhangi bir hareketin temel taşı olması talihsiz bir durum. Ebu Zuhri ayrıca şunları kaydetti. Gazze, Arap ülkelerinin resmi sessizliği karşısında şok oldu ve şaşırdı. O yüzden bu bölgeyi yok eden kadın ve çocuklarını katleden rejimle ilişkileri normalleştirerek Gazze'yi bir kez daha üzüntüye boğmayın. Daha önce Suudi Arabistan, Washington Büyükelçisi İsviçre'deki Davos zirvesinde Gazze'de ateşkes öncesinde İsrail'le herhangi bir ilişkinin bulunmadığını söylemişti.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Aden Körfezi yakınlarında başka bir Amerikan gemisine saldırı düzenlediğini duyurdu. El Alemin haberine göre Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Cuma sabahı Yemen ordu güçlerinin Aden Körfezi yakınlarında başka bir Amerikan gemisine hedef aldığını duyurdu. Yahya Seri'ye göre Amerikan gemisi Kim Ranger doğru füzeyle hedef alınarak füzeler hedefe isabet etmiştir.
Perşembe gecesi haber kaynakları Suriye ile Siyonist rejim arasında roketli topçu saldırıları yaşandığını bildirdi. El Alemin haberine göre Suriye'nin güneyde bulunan Deran'ın batı bölgelerinden işgal altındaki koluna çok sayıda roket atıldı. Bu habere göre Siyonist rejimin topçuları Deran'ın batı banyolarında her yer alan Vadi El-Yurmuk bölgesini de hedef aldı.
Ve son haberimiz Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Iraklı mevkidaşı ile telefonda görüştü. Görüşmede Fidan son günlerde bölgede yaşanan gerginliğe değinerek dost ve kardeş ülkeler arasında sorun yaşanmasını arzu etmediklerini kaydetti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 29'de 1402, Hicri Kameri 7 Recep 1445 ve Miladi 19 Ocak 2024 Cuma. Bugün Hicri Şems 29 Dey Gazze günüdür. 29 Dey soykırımcı İsrail rejiminin savunmasız Gazze halkına karşı İslami direnişin şanlı zaferiyle sonuçlanan 22 günlük savaşın sona erdiği günün yıl dönümüdür. 27 Aralık 2008'de Siyonist rejim Dökme Kurşun operasyonu adı altında Gazze topraklarına saldırdı. Bu rejim 7 ila 10 gün gibi kısa bir sürede Gazze'deki direniş akışını yok edebileceğini veya İsrail ve Amerika'nın planlarına karşı çıkamayacak kadar zayıflatabileceğini inanıyordu. Ancak 22 gün sonra 17 Ocak 2009 tarihinde utanç verici bir şekilde Gazze şeridinden çekilmek zorunda kaldı. Bu yüzden bugün Batı medyasının ırkçı İsrail lejyonunun işlediği cinayetleri örtbas etmesi ve Gazze halkının kendi vatanlarını savunmak uğruna ortaya koyduğu hamasetinden dolayı Gazze'nin milli günü olarak adlandırıldı. Gazze günü Kudüs günü gibi mazlumiyet ve hak taleplik haykırışının dünyaya duyurulması günüdür. Beş yıl önce bugün Hicri Şems 29'da 1357'de İran'ın Müslüman halkı iman ve dayanışmayla Despot Şah rejiminin en son kalıntısı Şapur Bahtiyar hükümetine karşı görkemli protesto yürüyüşleri yaptılar. Yürüyüşe katılanlar Şah rejiminin yasa dışı bir düzen olup Şah'ın kenara çekilmesi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasını istediler. Bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni Paris'te İran milletine hitaben yaptığı konuşmada "Ben inşallah yakında sizin hizmetinizde olmak için size katılacağım ve sizin cesaretinizle ülkede bütün sorunların çözülmesini sağlayacağız ve İran milletinin tek bir sesle ve dayanışmayla İran'ın bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuşması için çalışacağım." ...36 yıl önce bugün Hicri Şems 29'da 1366'da İranlı fizikçi ve İran musikisi alanındaki araştırmacı Mehdi Berkeşli vefat etti. O bir süre sonra tahsilini sürdürmek için Fransa'ya gitti ve burada ses bilimi konusunda doktorasını aldı. Berkeşli, İranlı önde gelen bilim adamı Ebu Nesir Farabi'nin eseri olan El Musiki El Kebir adlı kitabını çevirdi. ...140 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Recep 305'te Müslüman muhaddis ve edip İbn-i Terrar dünyaya geldi. İbn-i Terrar lakaplı Ebu'l-Fet Mafi bin Zekeriya bin Yahya, Şafii alimleri ve büyüklerinden olup fıkıh, edebiyat, hadis ve nahiv ve lügat bilimlerinde büyük mahareti sahipti. Bu Müslüman bilim adamı fıkıhta çeşitli telifleri vardı. İbn-i Terrar edebiyat dalında yazdığı eserlerinden bir El-Celis ve El-Enis adlı kitaptır. İbn-i Terrar Hicri Kameri 390'da 85 yaşındayken Bağdat'ta vefat etti. ...172 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Recep 1273'te Nasreddin Şah döneminde İran'la İngilizler arasında Paris Anlaşması imzalandı. Herat kenti İran coğrafyası içindeydi. Ancak Muhammed Şah Kacar döneminde İran'dan ayrıldı. Nasreddin Şah bunun yeniden ilhakı için Herat'a asker gönderdi ve Hicri Kameri Sefer 1273'te bu kenti ele geçirdi. İngilizlerin hoşuna gitmeyen bu girişim onların tepkisine neden oldu ve Hark, Buşehir ve Huzestan'daki bazı bölgeleri işgal ettiler. İlişkilerin kararması ardından İran ihtilafların giderilmesi için Paris'e bir temsilci gönderdi ve burada Paris Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre İran, Afganistan'ın iç işlerine müdahale etme hakkına sahip değil ve Herat'la ilgili iddialarından vazgeçmesi gerekirdi. Bu anlaşma İngilizlerin İran'daki nüfuzunun artmasına neden oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star,
Amerika'dan PKK'ya açık destek.
Yeni Asya,
Gazze'de soykırımı durdurma zamanı.
ve karar.
Göz göre göre bir nesli kaybediyoruz. 5 yılda 2 milyon üniversite öğrencisi okulu bıraktı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Abdülkadir Özkan 17 Ocak tarihli Milli Gazete'de Netanyahu meydanı boş bulmanın rahatlığını sergiliyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yıllardan beri Siyonistler günümüzde de Netanyahu meydanı boş bulmanın rahatlığı ile hareket ediyorlar. Öylesine bir tavır sergileniyor ki Lahey'in kendilerini yargılayamayacağını söylüyor. Kısacası Netanyahu başta olmak üzere İsrail'deki sorumlular dünyanın umurlarında olmadığını, kendilerini dünyanın bile yargılayamayacağını, yargılansalar da cezalandıramayacağını dile getiriyorlar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu cesareti nereden alıyorlar? Sanıyorum bu sorunun cevabı gün geçtikçe daha fazla önem kazanıyor. Özellikle Netanyahu'nun son açıklamasında Lahey'deki soykırım davasının sonucu ne olursa olsun Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini söyleyerek adeta dünyaya meydan okudu. Bu cesareti nereden aldıkları üzerinde durulması gereken bir husus olmakla birlikte birinin ortaya çıkarak dünyaya meydan okumaların zeminini hazırlayanların dünyayı bu noktaya sürüklediğini söylemesi yanlış olmayacaktır. Bu noktada ister istemez akla gelen soru, madem ki Lahey'de çıkacak karar ne olursa olsun saldırılarınızı durduramayacak ise, bu tür uluslararası örgütlerin oluşturulmasının anlamı ne diye sormadan geçmek mümkün değil. Çünkü böyle bir açıklamanın yapılabilmiş olması, dünyanın haydutlara teslim edildiğini göstermez mi? Bu soruya evet cevabı verilmesi ise ipin ucunun çoktan kaçtığı anlamına gelir. Eğer Uluslararası Ceza Mahkemesi kurulmuş ve burada yargılama yapılabiliyorsa, bundan bir sonuç alınamayacağının söylenmesi, bir başka ifadeyle mahkemeye meydan okunuyor olması işin vahametini daha da artırıyor. Bu noktada İsrail'in Filistin'de aylardan beri sürdürdüğü soykırım karşısında dünyadan ciddi bir karşılık çıkmıyor olması, adeta Amerika, İngiltere ve İsrail ekibinin tüm dünyayı kontrolleri altına aldıklarını gösteriyor. Böyle bir dünyada yaşıyor olmak, insanlığın kendisine eşkıyaların keyfine havale etmiş olduğu anlamına gelir. Böyle bir dünyada adaletin tecelli etmesini beklemek olsa olsa insanlığın kendisini kandırması anlamına gelir. Ortaya çıkan görüntüyü bir fıkra ile anlatmak daha anlaşılır olacaktır. Olayı bu köşede daha önce de ifade etmiştim. Bir kez daha hatırlatmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Yıllar önce Ankara'nın bir gecekondu mahallesinde geçiyor. Kabadayılığı ile tanınan birisi zil zurna sarhoş mahalle kahvesine girerek avazı çıktığı kadar ''Bana yan makan var mı?'' diye bağırır. O sırada arkadaşları ile oyun oynayan bir müşteri ayağa kalkarak ''Var lan ne yapacaksın?'' diye sorar. Buna karşılık kabadayı geçinen zat kabadayının yanına gelip koluna girerek ''İkimize yan makan var mı?'' diye sorar. Olay da böylece kapanır. Bu bakımdan her kabadayı geçinenin korkusuz olduğunu düşünmek yanlış olur. Yaptıkları her serserilik de karşılarına çıkan bir yiğit görmedikleri için sahte kabadayılar türüyor. İsrail'in tek başına tüm dünyaya meydan okuyor olması sanıyorum meydanı boş bulduklarından olsa gerek.
Esfender Korkmaz 17 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde ekonomiyi siyasi müdahale bozdu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye ortodoks politikalara döndükten sonra kredi derecelendirme kuruluşları kredi notumuzu değiştirmedi.
Fakat negatif veya durağan olan görünümlerini pozitife yükseltti. Moody's'in halen mevcut olan B3 notu son derece spekülatif piyasa demektir. 1.6C seviyesi önemli riskler var ve iflasa yakın demektir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Türkiye'nin 2001 krizi nedeniyle reytingi düştü. 2003 yılında AK Parti iktidar olduğunda Moody's'in notu bugünkünden iki kademe daha yüksek B1 idi. Parlamenter sistem içinde düzeldi ve 2016 yılında BA3 negatif oldu. BA3 seviyesi yatırım yapılabilir alt orta sınıf seviyedir. 2016 sonrası OHAL uygulaması başkanlık sistemi, kurumsal yapıda, demokraside ve hukukta kan kaybıyla ekonomik istikrar bozuldu. Moody's, Türkiye'nin 2023 reytingini B3 yani iflas seviyesinin bir üst kademesine kadar düşürdü. Şimdi B3 durağını pozitife çevirmesinin gerekçesi olarak ortodoks politikalara dönüş, cari açıkta geçen yıla göre azalma, Merkez Bankası rezervlerinde yeniden yapılandırma, parasal sıkılaştırma gösterildi. Ayrıca enflasyonda seçim sonrasında düşme olabileceği de belirtildi. Herkes gibi Moody's'de seçim popülizminin artacağı ve enflasyonun ancak seçim sonrası çözüleceğini bekliyor. Yanılgı da buradadır. Siyasi iktidar, seçim sonrasında eğer yargı bağımsızlığı ve demokrasi anlayışını dış politikasına itibardan tasarruf olmaz anlayışını 180 derece değiştirmezse adım atamaz. Kaldı ki böyle bir adım atsa dahi uzun süre güven tesis edemez. Söz gelimi, bir AK Parti milletvekilinin 2015 yılında anayasa vesayetin son parçasıdır, paramparça edeceğiz demesi o gün yabancı sermayeyi kaçırmaya başladı. Bu söz bugün yeniden gündem oldu. Böyle bir anlayış devam ederken Türkiye'de güven ve istikrar çivi tutmaz. Dövize müdahale öteden beri konuşuluyor. Bu nedenle yerli sermaye yurt dışına döviz çıkarıyor. Rating şirketi Fitch raporunda kamu bankalarında risk daha yüksektir. Bu nedenle de Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi özel bankaların bir kademe altında B- seviyesindedir. Yani yaşayabilirlik notuna sahiptir diyor. Türkiye'de kamu bankaları tamamıyla siyasi popülizm amaçlı kullanılıyor. Kamu bankalarının zararı bütçeyle halka yansıyor. Bu nedenle kamu bankaları iflas etmez ve fakat şimdi olduğu gibi halk yoksullaşır. 2003 yılında S&P Türkiye notu B+ stabil idi. B seviyesi spekülatif derecesini gösterir. Sonra 2013 yılında 3 derece arttı ve yatırım yapılabilirlik seviyesinin bir alt derecesi olan BB+ stabil oldu. Şimdi bu not son derece spekülatif B pozitif seviyesindedir. Ancak S&P resesyona karşı ekonomi yönetimine uyardı.
Tahran Radyosu.
Türkiye'nin rating notlarının negatiften ve durağından pozitife çevrilmesi elbette istikrar için bir adım demektir. Bununla birlikte Türkiye henüz temerrüt risk sınırından çıkmış değildir.
Hilal Kaplan 17 Ocak tarihli Sabah gazetesinde Ankara'nın kayıp 5 yılı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. CHP'nin 2019 yılında AK Parti'den devraldığı belediyelerin 5 yılda ne hale geldiğini anlattığımız serimize Ankara'yla devam ediyoruz. Ankara 5 yıl önce CHP yönetimine geçen iller arasında en vahim durumda olan iki büyük şehirden biri. Diğeri malum İstanbul ama onu daha sonra anlatacağız diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
2023 genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olma hayalleri kuran ancak daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki koltuğuna geri dönmek zorunda kalan Mansur Yavaş, 2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni 969 milyon lira borçla devralmıştı. Ancak Mart 2024'te Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı kazanan aday 11 milyar lirayı aşkın borcu olan bir belediyeyi yönetmek zorunda kalacak. Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 yılda adeta bir batağa sürüklenerek borcunu 11 kattan fazla arttırdı. Yavaş'ın 2019 yerel seçimleri öncesi vaatlerine bakılınca bu paranın o vaatleri yerine getirmek üzere kullanıldığı düşünülebilir. Ama durum pek de öyle görünmüyor. Daha önce Ankara'nın sorunları arasında ilk sıralarda görmeyeceğiniz ulaşım bu yönlerde şehrin sorunları arasında hala ilk sırada yer alıyor. Bunun en büyük nedeni Ankara'da 2019 yılından bu yana şehir içi ulaşıma yönelik hiçbir yatırımın yapılmamış olması. Belli ki 2019 seçimleri öncesi Hacettepe-Bilkent-Ottu arasında bir raylı sistem kuracağını vaat eden Mansur Yavaş, 2024 yılı yerel seçimlerine de aynı vaatlerle girmeyi planlıyor. Çünkü ne Hacettepe-Bilkent-Ottu arasında bir raylı sistem kuruldu ne de Yavaş'ın vaat ettiği gibi Kızılay-Cebeci arasına trolleybus, monoray ulaşım sistemi konusu ise Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı koltuğuna oturduğu ilk gün kapandı. Metro olmayan bölgelere hafif raylı sistem yapılacağını söyleyen, hatta Gölbaşı'na Ankara'nın ilk metrobüsünü yapmayı vaat eden Yavaş'ın 11 milyar liralık borçlanmayı bunlar için yapmadığı çok açık. Zira Ankara 1-2 alt geçit ve birkaç üst geçit dışında herhangi bir ulaşım yatırımı görmedi. Görünen o ki Ankara Büyükşehir Belediyesi 11 milyar TL'lik borcu, Mansur Yavaş'ın 1452 mahalleye kreş açma sözünü yerine getirmek için de kullanmamış. Zira 5 yılda Ankara'da belediye tarafından açılan kreş sayısı sadece 1.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Bir Nur'a Giden Yol isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte Me'aric suresini 36 ila 44. ayetleriyle devam edeceğiz. Sohbetimize 36 ve 39. ayetlerin tilavetiyle başlamak istiyoruz.
بسم الله الرحمن الرحيم فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما
المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين.
Şimdi inkar edenlere ne oluyor ki boyunlarını uzatarak alay etmek için sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar. Onlardan her biri naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, ne mümkün. Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden meniden yarattık. Geçen sohbetimizde müminler ve gerçek namaz kılanların özellikleri ve kıyametteki kaderleri hakkında söz ettik. Bu ayetler kafirler ve müşriklerin yersiz beklentilerine işaretle şöyle buyuruyor. Onlar bu dünyada durumlarının müminlerden daha iyi olduğu için diğer dünyada bir kıyamet olmasa da orada da durumlarının daha iyi olacağını ve cennete girebileceklerini sanıyorlar. Halbuki mal ve servet biriktirmede dünyadaki hırs ve açgözlülükleri uhrevi cennete tamah ile uyuşmaz. Bencil ve kendini üstün görenler kıyamette iman ehli olanlardan üstün olacaklarını sanıyorlar. Fakat gerçek şu ki dünyevi mal ve makamın ahirette kimsenin işine yaramaz ve orada iman ve salih amel ilahi yargının kıstası olacaktır. Ve kafirler ve suçlular ise bundan nasipsizler. Kur'an-ı Kerim onların bu yersiz beklentilerine karşı şöyle buyuruyor. Onlar da diğer insanlar gibi değersiz ve pis bir şeyden yaratıldıkları ve fiziksel ve maddi açıdan üstünlük taslamak için hiçbir sebepleri olmadığı halde nasıl olur da kendilerini müminlerden daha üstün görürler? Ruhsal açıdan Allah yanında insanın üstünlüğü ve erdemliği iman ve takvadır. Bu açıdan kafirler ve suçluların elleri boştur. Öyleyse bunca kibir ve bencillik niye? Bu ayet-i kerimelerden şunları öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim Mekke halkı arasında olağanüstü çekiciliğe sahipti. Öyle ki Allah Resulü tarafından tilavet edilince hatta kafirler ve münafıklar bile kendine cezbediliyor. Onlar da Kur'an-ı Kerim dinlemek için Resulullah'ın etrafına toplanıyorlardı. Kendini cennetlik sanmak, yaptıklarımızla övünmek anlamına gelir. Mümin insan hiçbir zaman yaptıklarıyla övünmez. Her zaman kendini Allah nezdinde suçlu bilir. Kibir ve gurura kapıldığımızda kendi kaynağımızı, nasıl değersiz ve pis bir şeyden yaratıldığımızı ve bizim başkalarına üstün olmamız için hiçbir sebep olmadığını düşünmemiz gerekir.
Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ela bi zikrillahi تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
Şimdi de Me'ariç suresinin 40 ila 41. ayetini hep birlikte dinleyelim.
فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
Artık Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki biz gerçekten her şeye muktedir konumdayız. Onların yerine kendilerinden daha hayırlılarını, mücahit ve müstakim kullarımı getirip değiştirmeye, üstelik bizim önümüze geçilmesi ve takdirimizin engellenmesi de imkansızdır. Bu ayetler alemlerin Rabbine yemin ile başlıyor. İçindeki güneşin yılın her gününde farklı doğu ve batı yönleri olan dünya. Bu da güneşin her gün bir noktadan doğduğu ve bir noktada battığı anlamındadır. Bu yüzden şemsi yılların gün sayısına göre güneşin doğuşu ve batışı için belirli mekanlar vardır. Unutulmamalıdır ki dünyanın yörünge hareketi çok düzenli ve hesaplıdır. Öyle ki dünyanın herhangi bir yerinde yılın her günü için güneşin doğuş ve batışlarını hesaplamak mümkündür. Yemin devamında şöyle buyuruyor. Böyle muazzam bir dünya yarattı. Kafirler ve münafıklar ve suçluları yok etmeye ve daha iyi grupları onların yerine koymaya kadirdir. Hiç kimse ve hiçbir şey de Allah'ın gücüne engel olamaz. Öyleyse onlar böbürlenmemeli, en iyi insanlar olduğunu düşünmemeli ve kıyamette de yerlerinin cennet olduğu düşüncesine kapılmamalılar. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Kur'an-ı Kerim doğular ve batılardan söz ediyor. Aslında güneşin doğuşu ve batışının her gün bir önceki günden farklı bir noktada olduğu bilimsel gerçeğine dikkat çekmiştir. Bu konu bizzat Kur'an-ı Kerim'in çok ince bir şekilde dünyanın yuvarlak olduğu ve güneşin etrafında döndüğü gerçeğini anlattığını gösteriyor. Varlık sisteminde öyle bir düzen vardır ki her günün herhangi bir yerindeki güneşin doğuş ve batış saatlerini doğru bir şekilde hesaplamak mümkündür. Asla kendimizi diğerlerine üstün bilmeyelim. Allah'ın bizi diğerlerinden daha iyi yarattığını düşünmeyelim. Zira Allah'ın yerimize daha layık insanları getirme konusunda eli kolu bağlı değildir. Şimdi de Me'aric suresinin 42 ve 44. ayetlerinin tilavetini hep birlikte can kulağıyla dinleyelim.
فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون
Sen onları bırak. Uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar. Dikili putlara akın akın gidercesine gözleri inmiş, kendilerini zillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkacakları o günü hatırla. İşte o uyarıldıkları gündür.
Allahümme salli ala Muhammed.
Peygamberlerin görevi halkı hidayet etmekti.
Onlar bu yolda tüm benlikleri ile çalışmalıydılar ki insanlara gerçekler açıklansın, deliller tamamlansın. Fakat halk bu konuyu alaya aldığında, inada başladığında bu görev onların omuzlarından alınır. Peygamberlerin davet yöntemi delillere dayalıydı veya vaaz üzerineydi. Delil getirme yöntemi hakkı kabul etmek için mantıklı ve akli deliller isteyenler içindi ve vaaz ise hak sözü dinlediğine onu kabul edenler için. Fakat bazıları yanlış ön yargılarla hak sözü kabul etmeme temeline dayanır. Çocuklar gibi dünyada oyunlarla oyalanırlar. Onlar ölümden sonra bir yaşamın olduğunu kabul etmek istemiyorlar. Bu yüzden Yüce Allah peygamberine hitaben şöyle buyurur. Onlarla konuşmak ve öğüt vermek artık yararlı değildir. Onları kendi hallerine bırak ki kıyamette ölülerin dirildiğini kendi gözleriyle görsün ve inansınlar. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Sapkınları hakkı kabul edinceye kadar irşad etmelidir. Fakat onların yola gelmesinden umut kesilince onları bırakmalı, onlara yol göstermeye gerek yoktur. İnsanın mezardan çıkması kıyametin fiziksel olduğu anlamındadır. Zira ruh toprağa defnedilemez ki ondan çıksın. Kıyamet Allah'ın kesin vaadidir. Ve Allah'ın vaatleri kesinlikle bozulmaz. Öyleyse bu ilahi vaadi unutmamaya dikkat edelim ki kıyamet kurulunca artık elimizden bir şey gelmez. Evet değerli dinleyicilerimiz, Me'ariç suresinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki sohbetimizde başka bir sureye başlayacağız. Programımızın sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerman terör olayı sorumluları
Amerika ve Siyonist rejim.
Değerli dinleyiciler, 3 Ocak tarihinde Kerman'da Şehit Korgeneral Kasım Süleyman'ın şehadeti yıl dönümü etkinlikleri sırasında bir terör olayı yaşandı. Bu feci olayda yüzlerce vatandaş şehit oldu veya yaralandı.
Şiddet ve terör olayı her zaman Siyonist rejimin stratejisi olmuş, İran halkı da sürekli bu şiddet ve terör saldırılarının kurbanı olmuştur. Hep birlikte bu münasebette hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinleyelim.
İran'ın orta kesiminde yer alan Kerman kentinde çağdaş dönemin terörle mücadele ve Suriye ile Irak'ta IŞİD rejiminin yıkılmasının başlıca sembolü olan Şehit Kasım Süleymani'nin şehadetinin yıl dönümünde yaşanan bombalama olayı bir kez daha tekfirci ve terör örgütü IŞİD'in Amerika ve Sünnist rejimiyle bağlantısını ortaya çıkarttı. Bu olayda yüzlerce çocuk, kadın ve erkek şehit oldu ve yaralandı. Bu bombalama olayı eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın direkt emri üzerine Bağdat Havalimanı yakınında yapılan saldırıda şehit olan Hac Kasım Süleymani mezarı yakınında ve Direniş Cephesi'nin bu büyük komutanının terör olayının 4. yıl dönümünde yaşandı. Bu terör olayı son 10 yıllarda bunca şehit ve yaralı bırakan İran'da yaşanan en büyük terör olayıydı.
Bombalama eylemi için böyle bir mekanın seçilmesi hem de şehit Hac Kasım Süleyman'ın şehadeti nedeniyle düzenlenen büyük törende yapılması, olayın perde arkasındaki planlayıcılarının Siyonist rejim olduğuna dair birçok tahminin yapılmasına neden oldu. Gerçi IŞİD terör örgütü Kerman terör cinayetinin sorumluluğunu üstlendi. IŞİD şimdiye kadar benzeri birçok cinayet işlemiştir. Fakat Kerman terör saldırısının Amerika ve Siyonist rejimiyle koordinasyon içinde yapıldığı tahminini dikkate almak gerekir. Kerman terör olayından birkaç saat sonra Siyonist rejim ordu sözcüsü Daniel Hagari, acaba Tel Aviv birçok insanın ölümüne sebep olan İran'ın Kerman eyaletindeki terör saldırısıyla bir bağlantısı var mı yok mu sorusuna bu bağlamda bir açıklama yapmayacağım dedi. Siyonist rejim IŞİD'in tam tersi hiçbir zaman terör saldırılarının sorumluluğunu üstlenmedi. Fakat Kerman terör olayının perde arkasında Siyonist rejimin olduğunu gösteren birçok kanıt var.
IŞİD Kerman saldırısını anlamlı bir gecikme ile üstlendi. Bu terör örgütü Irak ve Suriye'de Hac Kasım Süleyman'ın mücadelelerinde ölen yandaşlarının intikamını almak peşindedir. Aynı zamanda Siyonistlerin de bu terör olayını desteklemek için yüksek motivasyonları vardır. Böyle bir terör olayı için bölgesel bir ağa ihtiyaç vardır. Böyle bir ağda çok sayıda finansman ağı, banka transfer ağı, İnsan iletişim ağı ve diğer iletişim ağlarının çeşitli biçimleri bulunmaktadır. IŞİD'in böyle bir ağı var. Bu kadar geniş bir ağ iletişim yelpazesinden Mossad, CIA ve bölgedeki diğer ülkelerin, deneyimli güvenlik örgütlerinin, bu gibi terör gruplarının ve ağlarının strateji, taktik ve operasyonlarından habersiz olduğuna inanmak imkansızdır.
Batılı ülkelerde istihbarat, güvenlik, casusluk ve karşı casusluk politikaları partiler arası istikrara sahiptir. Amerikan eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Cumhuriyetçi Parti'nin ortak politikalarına ve Demokrat Kongre'nin ülkesinin istihbarat güvenlik işbirliğine verdiği desteğe dikkat çekiyor ve şöyle diyor. Başkan Reagan, demokratların önderlik ettiği kongrenin onayıyla Pakistan'ın istihbarat teşkilatını destekledi ve mücahitleri işe alarak Afganistan'a gönderdi. Casus örgütlerinin güvenlik operasyonel aracıları vardır. Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, IŞİD'in Irak ve Suriye'deki savaşının doğruluğunda şöyle bir açıklama yaptı. Bugün savaştığımız kişileri 20 yıl önce kendimiz kurduk. Eski Sovyetler Birliği ile soğuk savaşta olduğumuzda. Afganistan'da Vahabi İslam'ın gelişmesine izin verdik. Bunun kötü bir yatırım olmadığına dair güçlü bir argüman var.
Clinton başka bir yerde şöyle diyor. İzin verin, adil olalım. Biz şu anda savaşta olduğumuz şeyin yaratılmasına yardım ettik. Biz Sovyetlerin Orta Asya'ya hakim olmasını istemiyorduk. Bu yüzden Pakistan ordusunun istihbarat örgütü Afgan mücahitleri aracılığıyla Sovyetler Birliği'ne karşı savaşmaya karar verdik. Bu açıklamaların tümü Kerman'daki terör saldırısının en azından bölgesel uluslararası güvenlik kurumlarının yeşil ışığıyla, hatta bu ülkelerin kışkırtmasıyla gerçekleştirildiği şüphesini güçlendiriyor.
Amerika'nın en farklı başkanı Donald Trump, 2016 başkanlık seçim kampanyası sırasında sarf ettiği sözleri Beyaz Saray'a girdikten sonra geri aldı. Trump'ın ifşaatlarından biri, Amerika'nın terör örgütleri yaratma konusundaki faaliyetlerin ifşa edilmesiydi. Trump yaptığı konuşmaları sırasında bu ifşaatlarının birinde Clinton ve Obama'yı IŞİD'in kurucuları olduğunu birkaç kez vurgulayarak söyledi. Daha sonralarda baskı nedeniyle sözlerindeki olumsuz yükü azaltmaya çalışsa da bu Amerikan siyasi rejiminin içinden dışarı atılan bir sözdü ve yere dökülen su gibi geriye dönüp inkar edecek yeri yoktu. Bu ifşanın etkisi Hillary Clinton'un ünlü e-postasında ve Julian Assange tarafından IŞİD'in Amerika, Katar ve Suudi Arabistan tarafından kurulduğu şeklinde yorumlanan Suudi Arabistan'ın Clinton Vakfı'na yaptığı 25 milyon dolarlık bağıştan daha büyük oldu.
Amaçlar açısından da bakıldığında Mossad ve Siyonist rejim İsrail'in Kerman'ın terör eylemiyle ilgili niyetinin Batı Asya'da bir savaşı alevlendirmek olduğu da açık. İran şimdiye kadar terörizme ve IŞİD gibi aşırılıkçı ve terörist gruplara karşı savaşmak için en çok bedel ödeyen taraf olmuştur. Bu nedenle bu gruplar Amerika ve Siyonistlerin destekçileri en çok İran İslam Cumhuriyeti'ne kin besliyorlar. İran İslam Cumhuriyeti aynı zamanda Filistin halkının işgalci rejime karşı direnişindeki en büyük ve en önemli destekçisidir. Siyonist rejimin İran ile düşmanlığı çok derindir. 3 aydır Gazze'ye yönelik yıkıcı saldırılara ve on binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesine rağmen işgalci rejim bu saldırılarla henüz amaçladığı hedefine ulaşamadı. Bu yüzden hem bu saldırılardan bir kaçış yolu ve hem de bu saldırıların başarılı olduğunu göstermeye çalışıyor.
Tahran Radyosu.
Korsan rejimin hedeflerinden biri de savaş alanını genişletmek ve İran'ın ayağını bu savaşa açmaktır. Kerman terör saldırısı Siyonist rejimin, General Seyyid Rezif Musevi'nin şehadetiyle sonuçlanan Suriye'deki terör saldırısı ve Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih Aruri suikastinden sadece bir gün sonra yaşandı. Siyonistler yüksek ekonomik ve can kayıpları, askeri zayıflıklar ve yetersizlikler ve uluslararası kamuoyunun baskıları nedeniyle yakın zamanda ateşkesi kabul etmek zorunda kalacaklarını biliyorlar. Dolayısıyla savaş alanını genişletmek, aktör sayısını artırmak ve sonunda İsrail-Gazze savaşını İran-Amerika savaşına dönüştürmek hedefini gerçekleştirmeye çalışıyorlar.
Siyonist rejim pratikte İran, Suriye ve Lübnan olan direniş ekseninin merkezlerinde ve Kerman'da terör eylemleri gerçekleştirerek ilan ettiği hedefine ulaşamama ve başarısızlığının sahte sınırlarının ve Gazze'de sınandığı alanının çok uzağına yaymaya çalışıyor. Üstelik ordu ve politikacıların giderek artan baskısıyla karşı karşıya olan Siyonist rejimin başbakanı Netanyahu üzerindeki baskıyı azaltmak için bu tür sınır ötesi operasyonları hem rejim içinde hem de kendisini eleştirenler ve muhalifleri arasında kendisi için bir başarı ve kazanım olarak tanıtmaya çalışıyor. İşgalci rejimin Filistinli vatandaşlara ve savunmasız kadın ve çocuklara karşı işlediği cinayetler ve hasta ve engelli insanlarla dolu olan okullar ve hastaneleri bombalaması, Siyonistlerin ister Aksa tufanı öncesi veya sonrası insanların hayatı ve insan haklarına en ufak bir saygı duymadıklarını gösteriyor.
Antony Sikler'in terör otopsi kitabında Siyonist rejimin mahiyeti konusundaki sözleri boşuna değildir.
Sinclair şöyle diyor, yeni İsrail oluşumu cinayet ve terörle başlamış ve kendi gizli servisleriyle çeşitli cinayet, casusluk ve baskın taktiklerini gerçekleştirmiştir. Bu şiddet ve terör Siyonistlerin stratejisidir. İran halkı her zaman Siyonistlerin şiddet, terör ve yıkıcı eylemlerine kurban gitmiştir. Amerika ve Batı tarafından desteklenen Siyonistler, onları İsrail rejiminin İran halkını öldürme suçlarına suç ortağı haline getiriyor. Tıpkı günümüzde yaşanan Filistinleri katliam olayındaki gibi. Bu ırkçı ve terörist rejime verdikleri destekler gibi.
Fakat bir direniş grubuna karşı her türlü silahla ve dış destekle 3 ay içinde hedeflerine ulaşamayan teröristlerin İran gibi bir ülkeye karşı hedeflerine ulaşamayacaklarından şüphe yok. Masum ve mazlum çocukların kanı bu teröristleri muhakkak ki saracaktır. Ve bu da Allah'ın vaadidir. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika ve Siyonistlerin desteklediği eylemlere doğru zamanda ve yerinde karşılık verecek ve içinde bocaladığı savaşın kapsamını genişletme konusunda sahte İsrail rejiminin tuzağına düşmeyecektir.
Değerli dinleyiciler, Kerman terör saldırısının sorumluları konusunda hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları.
Muhterem dinleyiciler, farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları isimli dizi sohbetimizin 19. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde 8 yıllık savaştaki İranlı mücahitlerin ihlası ve imanı ve de Kur'an-ı Kerim'in öğretilerine itikadi bağlılıklarını ele alacağız.
İranlı savaşçıların ve mücahitlerin Irak'ta diktatör Saddam Hüseyin rejiminin korkakça ve kalleşçe saldırısına karşı 8 yıllık kutsal savunma yıllarındaki gösterdiği kahramanlıkları ele aldığımız sohbetimizin 19. bölümüyle birlikteyiz. Bu dizi sohbetimizde Saddam'ın İran'a dayattığı savaşın diğer savaşlardan farklı ve özel yanlarını sohbetimizin devamında ele almaya çalışacağız.
Önceki sohbetlerimizde Hava Kuvvetleri Harekat Komutan Yardımcısı Tümgeneral Abbas Babae'nin hayatındaki iniş çıkışların bir kısmına atıfta bulunarak Muhammed Burcerdi ve Seyit Hüseyin Alemül Hüda'nın savaş serüvenlerini anlatmıştık. İran'ın Irak'taki Baas ordusuna karşı savaş alanlarında hakim olan manevi atmosferi de tasvir ettik. Aslında İranlı savaşçılar ve mücahitler arasındaki hiyerarşi ne kadar yüksekse onlarda samimiyet ve af ruhu da o kadar yüksek olurdu. En alt kademeden en üst komuta kademesine kadar İranlı savaşçıların tüm davranışları ve yaşam tarzları Kur'an-ı Kerim'in öğretilerinden ve Allah Resulü ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ehli beytinin geleneğinden esinlenmişti.
Genel olarak ilahi dinlerin ve özel olarak İslam'ın içeriği ve öğretileri 3 kategoridedir. Bunlardan biri dünya görüşü, inançlar ve inanışlar. Bir başkası kurallar ve düzenlemelerle, diğeri ise ahlak ve etik değerlerle ilgilidir. Kur'an-ı Kerim insanları hidayete erdirmek, onları birbirine yaklaştırmak ve onları gerçek mükemmelliğe ulaştırmak için en yüksek ve en eksiksiz semavi kitaptır. Peygamber Efendimizin misyonunun amacının insanların ruhlarını terbiye etmek olduğu birkaç ayette açıkça ifade edilmektedir. Bu ayetlerden Kur'an-ı Kerim'in ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim'in ahlak ve etik değerlere ne denli önem verdiği bunun için indirildiğinden anlaşılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de insanın ebedi saadeti, kurtuluşu ve esenliğiyle Allah'ın insanlara tavsiye ettiği ahlak arasındaki bağ ve insanın sonsuz zulmü ve ahlaki çöküşlerin insanların bedbahtlığı arasındaki bağ vurgulanmıştır.
Kur'an-ı Kerim bir ahlak kitabı olmamasına rağmen en önemli ahlaki değerlere sahiptir ve müminlerden bunlara uymalarını istemiştir. Ayrıca Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin güzel ahlakını överek ve onu güzel bir örnek olarak nitelendirerek bazı ahlaki değerlerin ifadesini nübüvvet geleneğine bağlamıştır. Adalet, güzel ahlak ve arkadaşlık, iyilik ve iyilik yapmak, dürüstlük, hoşgörülü olmak, sabır ve sebat, fedakarlık ve özveri, Allah sevgisi, kardeşlik, iffet ve günah yapmamak, öfkeyi söndürmek, hür olmak, nankörlük etmemek, alçak gönüllülük, boş işlerle uğraşmamak, iyiliklerde yardımlaşmak, ihlas ve tevekkül, Kur'an-ı Kerim'de övülen ve tavsiye edilen ahlaki nitelik ve davranışlardandır. Kur'an-ı Kerim ahlaki değerlerden bahsetmenin yanı sıra bazı anti değerlere de yer vermiştir. Kibir, aşırı özgüven, gurur, şehvet peşinde koşma, kötü şüpheli olma, başkalarının işlerine burun sokmak, gıybet, iftira, dedikodu yapma, kusur ve açık arama, açgözlülük, hırs, korku, cimrilik, ikiyüzlülük, kıskançlık, ahlaksızlık ve zulüm Kur'an-ı Kerim'in kınadığı ve müminleri onları terk etmeye teşvik ettiği ahlaki değersizlikleri arasındadır.
Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen ahlaki değerler, bireylerde ruhsal ve manevi gelişim imkanı yaratmanın yanı sıra sosyal yaşam alanında da yapıcı ve verimli sonuçlar doğurur. Örneğin Allah yolunda sadaka vermek, sadaka verenleri Cenab-ı Hakk'a yaklaştırmasının yanı sıra İslam ümmetinin ve Müslümanların yüzündeki fakirliği ve sefaleti ortadan kaldırır. Dürüstlük ve doğru söylemek ise insanı Allah'ın yakınlığa yönlendirmenin yanı sıra toplum üyeleri arasındaki güven ruhunu canlandırır ve güçlendirir ve toplum ortamını her türlü insani ilişkiler ve sosyal ilişkileri için sağlıklı kılar.
Kur'an-ı Kerim'e göre ahlaki değerlerin büyük etkisi olduğu alanlardan biri de cihat ve savunma alanıdır. Kur'an-ı Kerim, cihadı ve müdafaayı çok değerli ve önemli amellerden saymış ve müminleri teşvik ederek yabancı işgalcilere karşı müdafaa ateşini tutuşturmak suretiyle müminlerin ruhlarında cihat ruhunu güçlendirmeye çalışmıştır. Cihat ve savunma imtihanından gururlu ve muzaffer çıkan müminler bu özelliğin mirasçısıdırlar. Başka bir deyişle Kur'an-ı Kerim'e göre İslam savaşçıların vücutlarını yabancı saldırılara karşı koyarken, zaferi kucaklayabilmeleri için belirli ahlaki özelliklere ve vasıflara sahip olmaları gerekir.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim'de savaşçılar ve cihatçılar için bahse geçen ahlaki özelliklerden biri sabır ve sebattır. Kur'an-ı Kerim, muharebe meydanında galip gelen faktörlerden birinin mücahitlerin sabrı ve azmi olduğunu belirtmektedir. Ey Peygamber, müminleri cihada teşvik et. Sizden 20 kişi sabrederse 200'e karşı galip gelir, 100 kişiniz sabrederse binlerce kafiri yenerler. Çünkü onlar anlayışsız bir topluluktur buyurduğunda bu açıkça görünmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayette şöyle buyurulmuştur. Şimdi Allah size ferahlık verdi ve sizin bir zaafınız olduğunuzu açığa çıkardı. O halde sizden 100 kişi sabrederse 200'e galip gelirler. Eğer sizden 1000 kişi sabredenlerden ise 2000 kişiye galip gelirler. Allah'ın fethi Allah sabredenlere aittir.
Kur'an-ı Kerim'de savaşçılar için bahsi geçen bir diğer özellik de Allah'ı zikretmektir. Kur'an-ı Kerim, Müslüman savaşçılara muzaffer ve müreffeh olmak için düşmanla uğraşırken Cenab-ı Hakk'ı çokça hatırlamalarını tavsiye eder ve şöyle buyurur. Ey iman edenler! Bir grupla mücadele ettiğiniz zaman direnin, Allah'ı çokça zikredin, olur da iflaha ulaşırsınız. Allah'ı anmada ve zikretmede devamlılık, müminleri dosdoğru kulluk yolunda manevi tekamüllere sevk etmesi ve her türlü sapıklık, kirlilik ve düşüşten alıkoyması bakımından önemlidir. Allah'ın zikri mümini her zaman yüksekte ve üstün tutar. Zorluklar karşısında kalbe sükunet ve kuvvet verir. Allah'ı hatırlamak, Allah'ı zikretmekle ilgilidir. Bu özel bir zikir ve hatırlatmadır. İranlı İslam ordusu komutanlar ve askerler de dahil olmak üzere savaşçıların ve mücahitlerinden geri kalan eserler ve yazılar ve sözler onların Allah'ın adını ve anılmasını ihmal etmediklerini göstermektedir.
Savaşçılardan biri 8 yıllık kutsal savunmanın büyük komutanlarından İmam Hüseyin Aleyhisselam Tümeni'nin komutanı General Hüseyin Harrazi hakkında şunları söylüyor. Iraklılar önümüze su boşaltmışlardı. Geceleri işlerimizi yapardık. Su ve çamurun ortasında mayın temizlemek zordu. Geçit açılana kadar birkaç gece çalıştık. Bir sabah Harrazi'nin kardeşi geldi ve geçidi sordu. Bismillah demeden konuşmaya başladım. Dediler ki insan ne yapmak isterse Allah adıyla başlamalıdır. Harekat kilitlenirse komutan yorulmadan onu açmaya çalışmanın yanı sıra kuvvetleri Allah'ı anmayı da tavsiye eder ve bizzat bu zikir sürecini başlatırdı. Allah'ı hatırladıkları takdirde Allah'ın da onları hatırlayacağına ve onlara yardım edeceğine inanıyorlardı.
Müzik.
Değerli dinleyiciler, farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları isimli sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran İslami Şura Meclisi Başkanı, kadının toplumdaki rolünün önemli olduğunu, İslam toplumlarından farklı olarak Batı toplumu kadını bir araç olarak gördüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı, Pakistan sınırında yaşanan son olaylara ilişkin bildiri yayınladı. Pakistan Cumhurbaşkanı Tahran ile İslamabad arasında diplomasi ve etkileşim gerekliliğine vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İran ve Pakistan'a azami itidal çağrısında bulundu. Cemşidi, teröristlere Siyonistlerden direniş cephesinin dikkatini dağıtma görevi verildiğini belirtti. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, Taliban bizim için bir güvenlik sorunu oluşturmadı dedi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.